Alp Ulagay'la Spor.
Günaydın Alp, merhabalar.
Günaydın Ömer Bey.
Günaydın.
Günaydın Özdeş.
Evet, öncelikle bugün voleybolla devam edelim. Çünkü kadın voleybol takımı, Türkiye'nin milli futbol voleybol takımı gayet iyi gidiyor. Epeydir konuşuyorduk. Devamı da gelecek diye bekleniyor.
Öyle. Bugün de şimdi bugün yarı final ve yarı final maçı var. Artık işin sonuna geldik. Turnuvanın sonuna geldik. Yani beklendiği üzere zaten Türkiye yarı final adayıydı. Gerçekten de öyle oldu ve 7'de 7 yaparak, yani grupta 5-5, 5'te 5 yapmıştı. Ondan sonra da eleme turlarında pazar günü Çek Cumhuriyeti'ni, çarşamba akşamı da Polonya'yı yenerek yarı finale yükseldi. Şimdi geldik turnuvanın en can alıcı bölümüne. Sırbistan hem ev sahibi hem son iki turnuvanın şampiyonu ve galiba son üç turnuvada Türkiye'yi eleyen takım. Yani hep Türkiye Sırbistan'a takıldı Avrupa Şampiyonası'nda. Bu kez bir rövanş alma zamanı olabilir. Sırplar da yani çeyrek finalde Fransa karşısında böyle bir hafif sallandılar yani. İlk seti verdilerken Fransa asla bu seviyede değil. Yani buralara gelmesi, bu çeyrek finale gelmesi büyük sürpriz. Bir o açıdan böyle bir küçük mini şok oldu ama sonra toparlayıp kazandılar tabii maçı. Son turnuvanın da yarı finalleri, sonra da yarın üçüncülük maçı ve final maçı Belgrad'da. Tabii bu avantajı Sırplar kullanmak isteyecek. 2011'deki Avrupa Şampiyonası'nda böyle bir şey olmuştu. Sırbistan ev sahibiydi ve yarı finalde Türkiye mağlup etmişti. Ev sahibi avantajını kullanarak. Herhalde 15 bin kişilik sanıyorum Belgrad'daki salon. Dolar ve epey bir destek olur diye düşünüyorum ev sahibi takıma. Ama işte bazen de kendinizi aşmanız lazım. Hani 30 maç oynadı Türkiye bu yaz. Yani Uluslar Ligi, Olimpiyat, üstüne Avrupa Şampiyonası. Bu 31. maçı olacak. Yani belki Olimpiyat'ta o çeyrek finalde kaçırdıkları fırsatı burada değerlendirecekler. Yani orada biliyorsunuz Kore maçında favori çıkıp kaybetmişlerdi ve belki Olimpiyat yarı finali, belki madalya kaçmıştı. Bu sefer Sırbistan'ı yenerlerse finalde de bence finalde favorisi olacak Türkiye. Diğer yarı finalde de Hollanda, İtalya var. Şimdi bir parçada şuna değinmek isterim. Yani turnuva üzerinde bir takım hamleler var. Olimpiyat'a göre bir iki değişiklik, işte bazı sakat oyuncular var. Bazı değişiklikler. Mesela Ebrar Karakurt'tan daha fazla yararlanıyor. Giovanni Guidetti. Onları söylemek lazım ama zaman zaman da konuştuğumuz, hani bu milli takımı hep konuşuyoruz. Türkiye'nin yüzünü güldüren takım diye. Ben de Gazete Oksijen'e bir araştırma haber yaptım bu hafta. Hani bugün yayınlanan sayıda var. Orada biraz arka planını da inceledim. Hani bu işin çok kısa ona da değinmek isterim. Biraz hani nereden nereye geldi bu takım, yani bu turnuva özelinde değil de hani ne oldu da bu kadın bir takımı yükseldi mevzuna değindim açıkçası. Biraz eski kuşaklarla da konuştum. Çünkü yani belki siz de hatırlarsınız, böyle 80'lerde falan da voleybol, kadın voleybolu popülerdi Türkiye'de. İşte milli takım iyi kötü fena değildi o zamanlar. Ama tabii böyle Avrupa Şampiyonası'na gitmek, orada hani final oynamak, böyle hedefler pek düşünülemezdi o zamanlar açıkçası. Yani birkaç ilginç şey hani buldum. Bir, tabii fizik kapasite. Bir kıyaslama yaptım eski milli takımlarla. Mesela 1980'lerde gördüm ki hani Türk milli takımında oynayan o zamanki oyuncuların boyları hani 1.70'lerdi. 1.76, 1.78, 1.72. Ha, iki oyuncu var 1.82 ama ortalama 1.76. Mesela 1985 yılında o zaman çok meşhurdu. Bahar Kupası diye bir organizasyon vardı. Bu Batı Avrupa takımları, Doğu Avrupa takımlarıyla baş edemedikleri için Sovyetler Birliği, işte Doğu Almanya falan kendi turnuvalarını düzenlerlerdi ayrıca. hani bir şampiyonluk görelim diye. Çünkü hiç yarı final bile olmazdı yani bu işte İtalya'ya, Batı Almanya'ya falan. Oraya katılan Türk milli takımının boy ortalaması mesela 1.76'ymış 1985'te. Şimdi bugünkü takımın boy ortalaması 1.87. Hatta 1.87,4. Yani 11 santimden fazla bir fark var arada. Bu tabii büyük bir artı. Yani şey olarak muhtemelen rakipleri karşısında fizik olarak ezilen bir Türkiye vardı yıllar önce. Yani zaman içinde bu fark kapandı. 2000'lerin başına zaten yaklaşmış. Şimdi yani bir 2-3 santim daha uzama var. Bu boy tabii daha yüksek blok, daha yüksekten smaç vurmak. Hani bu imkanları veriyor ve diğer takımlarla, bu Avrupa Şampiyonası'ndaki diğer takımlarla kıyaslayınca mesela Rusya'dan, Hollanda'dan bile uzun Türkiye. Pek değil mi, şaşırtıcı geliyor ilk başta. Hani Rusya'dan, Hollanda'dan nasıl uzun olur diye, ama gerçekten öyle. İşte sağdaki oyunculara bakıldığında işte 1.97'lik Zehra var. İşte Ebrar 1.95 galiba. Yani 1.90'ın üzerinde 4-5 oyuncu var. Geri kalanlar 1.80'lerde zaten. Yani libero mevkii, özel bir mevki. Oradaki simge hariç herkes uzun.
Evet, ve yani tabii işte, 2 metreye yakın 3 oyuncu var. Zehra, Ebrar ve Meryem, senin yazına baktım şimdi. Hı hı. Yani 1.90'lıkta Hande var. Yani bayağı 36 yılda 11 santimetre uzamış, öyle mi? Müthiş.
Evet, yani tabii ben eski oyuncularla da işte 80'lerin oyuncularıyla konuştum. İşte Arzu Savaş, Nalan Ural, hani şeyi söylediler. Mesela Sovyet ya da Bulgar, işte Doğu Alman takımları. Hani onların işte bloklarıyla baş etmek pek imkansız dediler yani. Çünkü normal, muhtemelen onlar o zaman uzundu çünkü. Hani Sovyet takımını zaten geçiyorum. Hani bütün turnuvaları toplayan. Diğer Doğu Avrupa takımları da uzundu herhalde. Bu dezavantajı bir kere zaman içinde atlatmışız, geçmişiz yani. Hatta dediğim gibi işte 2003-2005 bu milli takımın ilk yükselmeye başladığı dönemlerde de 1.84-1.85 bu ortalaması. İşte o zamana göre bile bir 2-3 santim uzama var. Şimdi mevcut kadroda. İşte bu da büyük bir dezavantajı kapattığınızı gösteriyor zaten. Bir de yani işte bu soruşturmada öğrendim ki işte en çok söylenen şey şu. Yani dünyanın en iyi idmanları Türkiye'de yapılıyor. Kulüp takımlarında. Yani en sert, en bilimsel, en üst düzey idmanlar Türkiye'de. Hani bu mevcut fizik kapasiteyi de çok iyi bir fitness seviyesine çevirecek imkanlar var Türkiye'de. Bu milli takım oyuncuları için. Çünkü bu milli takımdaki oyuncular aynı zamanda Türkiye'nin önde gelen kulüp takımlarında oynuyorlar. İşte Eczacıbaşı, Vakıfbank, Fenerbahçe. Buralarda oynuyorlar. En iyi limanı alıyorlar. Dünyanın en iyi oyuncularıyla beraber zaten liman yapıyorlar. Bu sayede de zaten hep üst düzeyler. Aynı zamanda sezonun içinde Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar. Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar. Bu sayede çok üst düzey bir ortam var. Bu işte milli takıma da yansıtılınca orada da çok iyi bir antrenör. Zaten Türkiye'de çalışan, Türkiye'deki şartları bilen, yani 2008'den beri Türkiye'de çalışan bir antrenör bu idetti. Yani Vakıfbank'ın antrenörü 2008'den beri sanıyorum. 13 sezondur Türkiye'de. İşte kaç sezon oldu? Herhalde 5 sezondur da, 5 yıldır da milli takımı çalıştırıyor. Zaten hani ortamı, oyuncuları bilen birisi. Hep bunlar bir araya gelince şimdiki mevcut ortama ulaşıyoruz, ama dediğim gibi zaten Türkiye'nin, yani bu kadronun, bu oyuncuların, bütün bu çalışmanın normal seviyesi Avrupa Şampiyonası'nda yarı final aslında. Yani 7 yaptılar ama normal beklenti bu. Yani bir yerde de bence hem çalışmaların karşılığı hem de bu oyuncuların belki işte kendilerini ödüllendirmesi için kendilerini bir kez bir aşmaları lazım. İşte değil mi? Avrupa Şampiyonası'nda bir şampiyonluk, olimpiyatta bir madalya. Belki onun yeri bu şampiyona. Belki bir sonraki olacak. İşte seneye Dünya Şampiyonası var. Oraya katılmayı şimdiden garantili bir takım. Hollanda'da galiba Dünya Şampiyonası. Oraya katılacaklar. Bunun üzerine. İşte, ya bir büyük turnuvaların birinde böyle bir ekstra bir şey yapmaları lazım diye düşünüyorum. Çünkü yani buradaki 24 takımın şampiyonada zaten grup maçlarını kazanması çok normal Türkiye'nin. Yani oradaki rakiplere karşı çok ağır basıyor. İşte İsveç'e vesaireye karşı. Bakalım Sırbistan karşısında bu akşam göreceğiz. Türkiye saatiyle 7'de diye yanılmıyorsam biliyorum maçı, yarı final maçını Sırbistan'la. Herhalde yine TRT 1 verecek. Bu arada zaman zaman söylediğim şeyi yarı final, çeyrek final maçında görmüş oldum. Herhalde TRT 1'den yayınlandığı için ve bu takım tabii Türkiye çapında izlendiği için %50 reyting almış galiba. Share almış herhalde reyting. İnanılmaz yani kendi o saatte yayınlanan şeyler içinde bir numara ya da gün içinde bir numara çarşamba gününde.
Evet, çok büyük bir ilgi var. Bir de senin Gazete Oksijen'deki yazında bahsettiğin önemli bir faktör var. Hı hı. Bir iki cümleyle de ondan bahsedelim istersen. Yani eski birçok yabancı ülkelerden, yani başka uluslararası alandan gelen oyuncular aktı Türkiye'ye ama ağırlıkla İstanbul olmak üzere Türkiye'den de oyuncu yetiştirmeye devam ediyoruz diyorsun. Bu da çok önemli. Yani Eczacıbaşı ve Vakıfbank'ın önce liderliğinde ve diğer şehirlerde de kısa sürede milli takım sistemine dahil oluyorlar. Bu önemli bir şey değil mi?
Evet, şöyle bir şey var. Yani Türkiye'de zaten çok uzun süredir bir numaralı kadın sporu voleybol. Yani bu belki 40 yıl önce de böyleydi. Hani basketbola nazaran daha çok tercih edilen spordu. İşte ilk böyle bir uluslararası başı alan mesela Eczacıbaşı'nın 1980'de Avrupa ikinciliği vardır. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda. Sonra hatta o zamanın bu 1980'deki o voleybolcular İnönü Stadı'ndaki bir futbol maçının devre arasında ya da maçtan önce bütün tribünleri selamlarlar böyle kıyafeti. Çok meşhur yani 80'leri demek ki 45 yaş üstü 50 yaş üstü falan herkes o şeyi bilir, fotoğrafı bilir. Böyle bir özel kıyafetle şeyi selamlarlar işte Sercan Teoman, Arzu Savaş, Veliot Kostan'da Avrupa ikincisi olduktan sonra böyle bir ilk kulüp başarıları falan var. O zamandan beri aslında birinci tercih sebebi kadın voleybolu. Tabii sonra işte Ankara çok kuvvetliydi. Biraz Ankara takımlarının gücü zayıfladı ama spor yetiştirmeye devam ediyor. Çünkü Türkiye Voleybol Federasyonu'nun da şeyleri var. Bir takım okulları, kursları var. Ve büyükşehir dışında keşfeden oyuncular da kısa sürede tabii şeye geliyorlar. Ebrar örneğinde, işte Cansu örneğinde olduğu gibi, sanırım Tuğba öyle. Kısa sürede İstanbul'daki büyük takımların altyapılarına geliyorlar. Yani işte belki 12-13 yaşta, 14 yaşta bu takımların işte yıldız takımlarına dahil oluyorlar. Ve tabii oradaki antrenman kapasitesi, ortam çok daha, olanaklar çok daha fazla. Ayrıca işte 3 kategoride milli takım var. A takımın altında. U20, U19, işte U18-17, bir de U16. Yani bunların Avrupa şampiyonları var. Ve geniş kadrolarla hazırlanıyor bu şampiyonlar. İşte 30'ar kişilik kadrolar mesela. Sonra 30'un içinden 12'si o şampiyonaya gidiyor. Sonra İkisinin dünya şampiyonları var. Yani burada da müthiş bir milli takım düzeni var. Sürekli maç var tabii. Her yaş kategorisinde. Yani o da zaten oynayarak yukarı doğru çıkıyor bu oyuncular. İşte bu milli takımdaki, şu andaki A milli takımdaki birçok oyuncu da muhtemelen değil zaten öyle. Alt yaş milli takım kategorilerinde beraber oynayarak buraya geldiler. Ve zaten hani beraber oynamaya, o rakiplere karşı da oynamaya son derece alışıklar açıkçası.
Evet, son bir de şeyi sorayım. Final ne? Yarı final bugün.
Yarı final bugün. Finalde yarın. Finalde yarın akşam. Yani cumartesi pazar değil de cumartesi.
Evet, cumartesi. Peki favorilerini de soralım geleneğimize uygun olarak spor programını.
Yani Sırbistan, ev sahibi Sırbistan'ı geçmek çok zor değil ama o bir Fransa maçı bir bilmiyorum. Yani buradaki form durumu mu öyle Sırbistan'ın yoksa bir şey mi yaptılar yani? Çok önemsemediler mi maçı bilmiyorum. Sanki bu sefer Türkiye şey yapacak gibi. Bir 3-2'yi de olsa, zor da olsa finali görecek diye düşünüyorum.
Ha, öyle bir şey var. Bir de dinleyicimizden bir soru var. 18 olabilir mi acaba diye bir
Maç saatini.
Maç saatini kontrol etmek mümkün mü diye.
Evet, ben yanılıyor olabilirim çünkü bir süredir de çeşitli ülkelerde ulaştığım için maç
Saat
saatleri.
farklarından.
Bir dakika.
Şimdi ben de bakıyorum bir yandan.
Orayı unutmayalım. Evet. O, bir 17 görüyorum. Bu şey mi acaba? 17 herhalde CET. Evet, 18 Türkiye saati 18 sanıyorum. Evet, yani, doğru.
Dinleyicimize de çok teşekkür ederiz bu düzeltme fırsatını bize hemen sağladığı için.
Bu arada bir de bir şey değinmek isterim. Size not yollamıştım. Bu olimpiyatta falan da oldu. Bu şeyde de oluyor. Bu Türk sporcuların takımların üzerine bazen fazla böyle bir anlam yükleme, görev yükleme şeyi eskiden de vardı ama şimdi daha fazla. Şimdi bu milli takımla ilgili ne oluyor? Atatürk'ün kızları, modern Türkiye'nin yüzü, böyle bir gereksiz şey yükleme yani. Anlam yükleme. Tamam yani başarılılar da fazla başarılı takımı da yok Türkiye'nin tabii. Futbol milli takımının hali ortada yine. Beklentinin büyük olup hep başarısız olduğu alan futbol. Erkek futbolu zaten. Sadece futbol değil, erkek futbolu. Olimpiyatta da öyle oldu yani. Madalya alanlar, sporcular işte vatan için, millet için, yok işte Sabiha Gökçen için falan böyle saçma sapan şeyler. Bir de sporcuların da herhalde kafasına giriyorlar, beynini yıkıyorlar. Ondan sonra öyle mesajlar veriyor spor. Ya bir kere bu profesyonel dünyadaki sporcular kim için mücadele eder önce? Ya kendileri için ya. Kendileri için seviyorlar, o işi yapıyorlar yani. Vatan, millet, bunlar ikinci planda açıkçası. Sporcular için. Önce kendileri için o sporu yapmışlar. 20 yılda çaba göstermişler. O çabalarının karşılığını alıyorlar. Profesyonel bir iş yapıyorlar. Yani böyle gereksiz ekstra bir şeyler yüklemeye fazla. Yani seviniriz, o başka. İşte hani mil takım başarılılar tabii ki sevineceğiz ama ekstra böyle anlamlar yüklemek, görevler yüklemek, işte vatan için oynayın falan, böyle hiç bunlara hiç gerek yok gerçekten. Hiç. Gereksiz de baskı yaratır ama bu voleybol mil takımının zaten o baskı aldıracak hali yok. Onlar bence çok kendi havalarında ve ortamlarındalar. Çok o baskıda girmeden oynayacaklarını düşünüyorum yani. Yine de bir şey geliyor. Gereksiz böyle bir yükleme bu, hele kadın milli takımı olunca Türkiye'deki herhalde siyasi ortamada bir tepki var muhalefet. İşte Atatürk'ün kızları falan diye. Yani gerek yok ya. Gayet başarılılar işte. Oynasınlar, çıksınlar, güzel sporlarını yapsınlar, paralarını kazansınlar. Fazlasına gerek yok yani.
Evet. Peki bir iki dakika var. Onları da nasıl bağlayalım?
Şey de şu bir 5 dakikada şey demiştik. Amerika açık falan da devam ediyor. Bu şaşırtıcı bir şekilde şey var. Tenisçilerden falan da bu aşı karşıtlığı meselesi sporculardaki.
Evet.
Yani bir hani belki en önce demeyin yani yaş grubu içinde, çünkü sporcular genç insanlar ağırlıkta sonuçta. 20 ile 30 yaş diyelim. Hani kendi yaş gruplarında belki öncelikli olması gereken işler sporda. Çünkü hani seyahatleri çok, hem de uluslararası seyahat yani, sadece ülke içi de değil. Ama şimdi böyle bir garip bir şey çıktı. İşte açıklanıyor ki mesela İngiltere'de Football League, yani Premier Lig'in altındaki 3 ligdeki oyuncuların yarısı aşılanmamış mesela. Falan aşı olmamış. Halbuki İngiltere'de artık 18 yaş üstü, 18 yaş üstü herkese açık bir şey. Aşı yani. Sebebi de bilinmiyor şimdi. Şimdi NBA ile ilgili bir şey çıktı. NBA'de sanıyorum aşı olmayan bir sürü oyuncu var. Ve NBA bir şey açıklama yayınlanmış. Yani aşı olmayan oyuncular lig başladıktan sonra ayrı sorumlular oldu. Bütün şeyler ayrı olacak aşı olanlarla. Aynı muameleyi görmeyecekler. Yani bu çok saçma bir durum olacak tabii. Yani soyunması dediğiniz yani tek bir yer olur. Takım hani orada işte maç öncesi hazırlık vesaire. Yani koç gelip ayrı ayrı mı taktik verecek? Sanıyorum New York ve Kaliforniya ya da Los Angeles'taki takımlar, onlar herhalde şehir kuralları gereği onlar şey demiş yani, oyuncular mecbur aşı olacaksınız dedi oyuncularına. Ama diğer her şehirdeki tabi 30 takım var. Hepsi için aynı durum söz konusu değil. Yani tenis ilginç. İşte Novak Djokovic'in bu sadece Covid ile ilgili değil, genel aşı karşıtlığıyla ilgili demişlerini falan biliyoruz. Şimdi bu sefer işte Yunanistan'ın en iyi oyuncusu ve dünyanın en iyilerinden Stefanos Tsitsipas'ın açıklamaları çıktı. Ben aşı olmadım, henüz gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani yaş grubum zaten risk altında değil falan gibi şeyler söyledi. Basın toplantısında turnuva başlamadan galiba. Böyle açıklamalar yaptı. Yani son derece hani kötü örnek olabilecek. Üzerine bu sefer kadın sporcular, kadın tenisçilerden Pliskova'yla, Ukraynalı Pliskova'yla Beyaz Rus Anisimova, onlar çıktılar. Biz de aşı olmadık. Yani pek arkadaşlarımız bize söyledi yani bir takım şeyleri, riskleri varmış. Biz zaten olmayı düşünmüyoruz gibi şeyler yaptı. Böyle bir sporcular, tenisçiler arasında böyle bir şey yani bir aşı karşıtlığı. Bir garip bir şey ki yani çok sporcuların bugünün dünyasında çok örnek kişiler olduğunu biliyoruz. Hani onların sözlerine bakacak, onları örnek alacak sadece kendi meslektaşları değil. Ya bu çok normal olanı. Bir de bir sürü seyirci var tabii yani. Milyonlarca, on milyonlarca takipçisi olan sporcular var. Yani Djokovic örneğinde olduğu gibi. Hani çok kötü örnekler açıkçası şey için. insanlık için, şey için demeyeyim yani spor için değil.
Bizatihi biraz önce konuştuğumuz kadınlar voleybol takımının oyuncularından birinin de COVID olduğunu senden öğrenmiştik geçen hafta.
Ya o konu açıklanmadı aslında. Yani herhalde takımı döndü çünkü. Daha doğrusu yani geçecekler işte pozitif testi çıktığı için karantinaya almış kendini. Sonra aslında turnuvayı kapatması lazım ama bir negatif test çıkıyor ve şeye geri döndü. Kadroya geri döndü. Kadroya Meryem Boz.
Evet. Yani bu çok kritik bir konu. Yani sadece sporun içinde değil, spor dışında da mesela özellikle bu aşı ve maske zorunluluğunu çok gevşek tutan, baskı yapmayan eyaletlerden ve en yüksek olduğu bilinen Texas'ta COVID vakalarının ve ölümlerinin Connolly Independent School diye bir yer var. Ve iki yani orada bu okulda şeye imkan yokmuş. Gerek yokmuş aşıya ve maskeye. Uygun görmüyorlarmış. Yani istemiyorlarmış. Ve biri 41 yaşında bir öğretmen Natalia Chancellor. Öbürü de 59 yaşında tecrübeli bir öğretmen daha Andy McCormick diye. İkisi de COVID olup ölmüşler mesela ve okulun durumu da belli değil şimdi. Böyle şeyler de çok büyük riskler de alınmış oluyor.
Yani kapıları kapadıkları halde virüs girmiş yani okula.
Evet.
İlginç. Yani ancak hani böyle bir cehaletle falan çıkılabilir çünkü.
Evet.
Kapıları kapıyoruz.
Oradan aklıma geldi. Yani işte onun için söyledim yani.
Los Angeles'taki işte şey vardı. Oradaki hani New York Times'a çıktı bu sene. Bu hafta anaokulundaki öğretmen Mayıs ayında yani talimatlara rağmen maske takmadan anlatıyor. Bir sınıfın yarısı şey kapmış çocuklar. COVID pozitif bir öğretmen. Sınıftaki işte 5 yaş demek ki herhalde anaokulu deyince. 24 öğrencinin 12'si COVID kapmış öğretmenler. Mesela Mayıs ayında falan böyle bir şey. Şimdi işte tenisçiler de şey diyorlar. Biz oynuyoruz. Zaten belli kurallara, protokole tabiyiz. Hani seyirciler olsun da bizim olmamıza gerek yok falan. Böyle bir şey var. Ya işte hani kendi çevreniz için, aileniz, mahalleniz için bir kere gerekebilir. Antrenörünüz var vesaire. Seyircilerle kucaklaşmıyorsunuz belki ama.
Evet.
Bir yani, temasta olduğunuz kişi var yani. Onlar için bir de örnek olarak tabii.
Evet, bilimle ve gerçeklikle bazen bağları iyice kopmaya yüz tutan bir tuhaf dünyada da yaşamakta olduğumuzun göstergeleri bunlar. Galiba süreyi de bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Eklemek istediğim bir şey var mı?
Şimdi yok. Voleybol milli takımına başarılar diliyorum. Haftaya belki şampiyonluk ya da madalya haberini konuşuruz.
Tamam. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim.
Görüşmek üzere.
İyi yayınlar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere.
Alp Ulagay'la Spor.